bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Sigma Protokolü. Robert Ludlum. Altın Kitaplar Yayın Evi. 1. basım Kasım 2002. Türkçe'ye çeviren Meral Gasparalı. Bu kitap 639 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 4 Nisan 2008. Okuyan Bahar Özdemir. Birbirlerini hiç tanımıyorlardı. Tek ortak tarafları ikisinin de ölümden son anda kurtulmuş olmalarıydı. Bu ölüm kalım savaşında onlara yardım edecek kimse yoktu. Ancak el ele vererek sağ kalabileceklerini anlamışlardı. Ancak bu iki kişi birdenbire karşılarında Sigma protokolünü bulurlar. Ya bu gizemi çözeceklerdir ya da ölüm kaçınılmaz sonları olacaktır. 30 yıllık meslek yaşamında 20'den fazla bestseller romana imza atan Robert Ludlum, ölümünden önce yazdığı bu son kitabıyla okurlarına veda ediyor. Sigma Protokolü 1. Bölüm. Zürih. Beklerken size içecek bir şey getireyim mi? Otel garsonu İngilizceyi belirli belirsiz yabancı bir şiveyle konuşan ufak tefek bir adamdı. Pirinçten isim plakasının ışıltılı Loden. Loden, Avustralyalıların av paltolarının yapıldığı su geçirmeyen kalın yünlü kumaşın yeşilimsi mavi rengi. Yeşili üniformasının üstünde göz alıyordu. Ben Hartman hafifçe gülümseyip teşekkür ederim istemem dedi. Emin misiniz? Belki bir fincan çay ya da kahve veya maden suyu. Garson ayrılacak müşteriden alacağı bahşişi biraz arttırmak için son fırsatı kaçırmak istemeyen birinin hevesiyle ona bakıyordu. Arabanız geciktiği için üzgünüm. Bir şikayetim yok. Ben uluslararası zengin iş adamlarına hizmet veren 19. yüzyıldan kalma şık Hotel St. Gotthard'ın lobisinde duruyordu. Ben kabul etsen de onlar gibisin diye alayla düşündü. Oteldeki hesabını artık kapadığına göre bavullarını taşımaması, onu Bengalli bir gelin gibi adım adım izlememesi, onu havaalanına götürecek olan araba henüz gelmemiş olduğu için durmadan özürler dilememesi için otel garsonuna acaba bahşiş vermeli mi diye merak ediyordu. Dünyanın her tarafındaki lüks oteller müşterilerinin böylesine üstüne düşmeleriyle övünürlerdi. Ama çok seyahat eden ben bu aşırı ilkiden sıkılıyor, hatta sinirleniyordu. Bu koruma ortamından kurtulmak için az mı çaba harcamıştı? Ama bir kuzeden farksız olan bu ayrıcalık ritüelleri en sonunda baskın çıkmıştı. Otel garsonu notunu vermişti onun, zengin ve şımarık Amerikalılardan biriydi sadece. Ben Hartman 36 yaşında olmasına rağmen kendini bugün çok yaşlı hissediyordu. New York'tan daha dün geldiği ve bulunduğu yeri hala yadırgadığı halde uzun uçak yolculuklarını izleyen zaman farkı değildi bu sersemliği. Onu rahatsız eden tekrar İsviçre'de olmaktı. Eski mutlu günlerinde orada uzun zamanlar geçirmiş, kayak yapmış, hızlı araba kullanmış, ülkenin kurallara sıkı sıkıya bağlı somurtkan sakinlerinin arasında çılgın bir yaşam sürmüştü. O eski günlerine dönebilmeyi çok isterdi ama bu mümkün değildi. Hayatta en iyi arkadaşı olan ikiz kardeşi Peter, 4 yıl önce burada hayatını kaybettiğinden beri İsviçre'ye ayak basmamıştı. Bu yolculuğun eski anılarını hortlatacağını tahmin ediyordu ama bu kadarını beklemiyordu. Buraya gelmeklerine büyük hata yaptığını şimdi anlıyordu. Clotin havaalanına ayak bastığından beri dalgındı, öfke, keder, yalnızlık gibi duyguları da patlama noktasındaydı. Ama bunu belli etmemesi gerektiğini biliyordu. Bir gün önce, öğleden sonra bazı işlerini halletmiş, bu sabah da İsviçre'nin Union Bankası'ndan Dr. Rolf Grandermeyer ile dostça bir görüşme yapmıştı. Yararsız bir görüşmeydi ama müşterilerin gönlünü hoş etmek işin bir parçasıydı. Dürüst olmak gerekirse işin ta kendisiydi. Ben de Max Hartman'ın hayatta kalan biricik oğlu ve ailenin servetiyle babası tarafından kurulmuş milyarlarca dolarlık Hartman Sermaye Yönetimi'nin icraat bölümünün varisi rolünü ne kadar kolaylıkla benimsediğini gördükçe ani bir vicdan sızısı duymaktan kendini alamıyordu. Ben şimdilerde uluslararası finansın tüm numaralarını bol bol sergiliyordu. Bir Brioni ve Keton takım elbiseleriyle dolu bir gardırop, gülümseyen yüz, sağlam el sıkış ve hepsinden önemlisi o dürüst, ciddi ve ilgili bakış hep aynı oyunun parçalarıydı. Sorumluluk, güvenilirlik ve zeka yansıtan, çoğu zamanda dayanılmaz bir can sıkıntısını maskeleyen bir bakıştı bu. Aslında sadece iş yapmak için İsviçre'ye gelmemişti. Clotten'da bekleyen küçük bir uçak son derece zengin, yaşlı bir müşteri, karısı ve güzel olduğu söylenen torunuyla bir kayak tatili yapması için onu St. Moritz'e götürecekti. Müşterinin tavrı şen fakat aynı zamanda zorlayıcıydı. Ben kızın kendisine peşkeş çekildiğinin farkındaydı. Manhattan'da yüzüne bakılır ve zengin bir bekar olmanın risklerinden biriydi bu. Müşterileri sürekli olarak onu, kızları, yeğenleri, kuzenleriyle baş gözetmeye çalışıyorlardı. Nazikçe hayır demek kolay değildi. Ben arada bir de beraberliğinden hoşlandığı bir kadınla karşılaşıyordu. Hiç belli olmazdı zaten. Max de torunlar istiyordu. Hartman'ın sermaye yönetiminin insansever olduğu kadar dehşet duyuran kurucusu Max Hartman, Nazi Almanya'sından kaçarak cebinde atasözündeki gibi 10 dolarla Amerika'ya gelen, savaşın hemen arkasından bir yatırım şirketi kuran ve durup dinlenmeden çalışarak bunu şimdiki trilyonluk firmaya dönüştüren bir mülteciydi. 80'li yaşlarında olan ve New York'un Bedford kasabasında görkemli bir yalnızlık içinde yaşayan ihtiyar Max, şirketi hala kendisi yönetiyor ve kimsenin bunu unutmamasını sağlıyordu. Babanız hesabına çalışmanız kolay iş değildi. Yatırım bankacılığına, menkul tahsisine, risk idaresine ve insanın zihnini uyuşturan bütün öbür konulara çok az ilgi duymanız halinde bu daha da zorlaşıyordu. Ya da paraya sıfır ilgi duymanız halinde ki ben bunun çok fazla zengin olanların lüksü olduğunun bilincindeydim. Aynen bankadaki menkul servetleri, özel okulları ve Westchester'daki muazzam malikaneleriyle Hartmanlar gibilerinin Granbier yakınındaki 20 bin dönümlük arsalarla bütün öbür değerler sayılmasa bile. Peter'ın uçağı yere çakılmadan önce Ben gerçekte sevdiği işi yapıyordu. Bu öğretmenlikti. Özellikle çoğu kişilerin umut kestikleri çocukları eğitmek. Brooklyn'in Doğu New York denilen bir mahallesindeki zorlu bir okulda 5. sınıfları okutmuştu. Çocukların birçoğu belalıydı. Hatta aralarında Kolombiyalı uyuşturucu patronları gibi tepeden tırnağa kadar silahlı olan asık suratlı 10 yaşında çocuklar vardı. Ama bu gibilerin onları gerçekten umursayan bir öğretmene gereksinimleri vardı. Ben umursuyordu. Arada da bu çocuklardan birinin gerçekten de hayatını değiştiriyordu. Ancak Peter ölünce Ben aile şirketine katılmak zorunda kalmıştı. Arkadaşlarına bunun annesinin ölüm yatağında ondan aldığı bir sözün sonucu olduğunu söylemişti ve bunun gerçekten öyle olduğuna inanıyordu. Ama annesi ister kanser olsun ister olmasın ondan bunu esirgeyemezdi. Kadıncağızın gergin yüzünü son kemoterapi seansından sonra kül rengini almış derisini gözlerinin altındaki beriye benzer kızıl lekeleri anımsıyordu. Babadan hemen hemen 20 yaş küçüktü. Ben de ilk gidenin o olabileceğini aklından bile geçirmemişti. Bayan Hartman çalış çünkü gece geliyor demişti cesurca gülümseyerek. Bundan sonrasının en büyük kısmını söylenilmeden bırakmıştı. Max bir oğul kaybetmek için Dachau Nazi Almanyası'nın en korkunç toplama ve imha kamplarından biri. Kurtularak hayatta kalmıştı, şimdi de karısını kaybetmek üzereydi. Ne kadar güçlü olursa olsun bir insan daha ne kadarına katlanabilirdi. Hasta kadın seni de mi kaybetti yoksa diye fısıldamıştı. Ben o sırada okula birkaç blok uzaklıkta koridorları kedi çişi kokan ve yerlerdeki muşambaların ayaklarının altında kıvrıldığı asansörsüz, ucuz ve harap bir apartmanın 6. katında oturuyordu. Prensip olarak ailesinden para kabul etmemekte direniyordu. Senden ne istediğimi duydun mu ben? Ben çocuklarım demişti ama şimdiden yenik düştüğü sesinden belliydi. Onların bana ihtiyaçları var. Annesi babanın da sana ihtiyacı var diye karşılık vermiş, tartışmada böylece son bulmuştu. Sonuç olarak şimdilerde önemli müşterileri yemeğe çıkarıyor, şirketin kurucusunun oğlunun üstlerine düşmesine bakarak kendilerini önemli ve pohpohlanmış hissetmelerini sağlıyordu. Bu arada okuldaki 5. sınıf öğrencilerinin kiliselerde görevli çocuklar kadar masum gözükmelerine yol açan sorunlu çocuklar için açılmış bir merkezde gönüllü olarak gizlice biraz çalışıyordu. Ve vakit buldukça seyahatlere çıkıyor, kayak yapıyor, yamaç paraşütü ve kar sörfü ya da kayalara tırmanma gibi sporlar yapıyor, çeşitli kadınlarla çıkıyor fakat bunların herhangi biriyle uzun süreli bir ilişkiye girmekten özenle kaçınıyordu. Barson ihtiyar Max beklesinde. Saint Gothard'ın pembe ipek kaplı ve ağır görünümlü Viyana tarzındaki möblelerle döşenmiş lobisinin birden onu boğduğunu hissetti. Otel garsonuna galiba dışarıda beklemeyi tercih edeceğim dedi. Loden yeşilli üniformalı adam tabii efendim siz nasıl isterseniz diye geveledi. Ben gözlerini kırpıştırarak parlak öğle güneşine çıktı ve Bahnhofstrasse'deki Zürih'in en ünlü caddesi. Yaya trafiğine iki yanında ıhlamur ağaçları, pahalı dükkanlarla kafeler dizili ve kireç taşından küçük konaklarda bir dizi finansal kurumun konuşlandığı görkemli caddede bakışını gezdirmeye başladı. Garson da bagajıyla onu izledi ve ben 50 franklık bir banknot vererek onu savuncaya kadar orada oyalandı. Otel garsonu yapmacıklı bir şaşkınlıkla "Ah size çok teşekkür ederim efendim" diye atıldı. Arabası otelin sol yanındaki parke taşlı yolda belirince kapıcı ona haber verecekti ama Ben'in acelesi yoktu. Havası kahve ve daha hafif olmakla beraber pro kokan fazla ısıtılmış boğucu toplantı odalarından sonra Zürih Gölü yönünden esen rüzgar insanı ferahlatıyordu. Ben yepyeni kayak takımını otelin Corent Street sütunlarından birine bavullarının yanına dayadı ve hareketli sokak sahnesine gelen geçen tanımadığı insanlara baktı. Sevimsiz bir genç iş adamı cep telefonuyla avaz avaza konuşuyordu. Kırmızı bir parka giymiş aşırı şişman bir kadın bebek arabasını itiyordu. Bir Japon turist kafilesi heyecanlı gevezelik ediyordu. Az ötede kır saçlarını başının arkasında at kuyruğu biçiminde toplamış olan bir iş adamı duruyordu. Zenginlere hizmet veren Bülüm Çengelleriye'nin çok iyi bilinen turuncu ve siyah üniformasını giymiş olan görevli bir kutu içinde zambaklar taşıyordu. Bir festiner torbasını sıkı sıkı tutmuş pahalı giyimli çarpıcı bir sarışın Ben'in bulunduğu yöne baktı, sonra genç adama tekrar baktı. Kısa bir bakışta ama sahibinin Ben'e duyduğu ilgiyi ele vermişti. Ben yeterli zamanımız olsaydı keşke diye aklından geçirdi. Sonra bakışlarını yine caddede dolaştırdı. 100-150 metre uzaktaki Löwenstrasse'de sürekli trafik gürültüsü yansıyordu. Yakınlarda bir yerde sinirli bir köpek tiz tiz havlıyordu. Biraz ileride Zürih'e göre fazla şık, mor renkli bir ceket giymiş orta yaşlı bir adam dikkatini çekti. Derken ben Kos Pastanesi'nin yanından kararlı adımlarla geçen kendi yaşlarında bir adam gördü. Adamın yüzü ona hiç yabancı gelmedi. Aksine çok tanıdıktı. Ben şaşkınlıkla bir kez daha baktı. Acaba olabilir miydi? Bu eski kolej arkadaşı Jimmy Cavanaugh olabilir miydi? Benim yüzünde garip bir gülümseme dolaştı. Princeton'da ikinci sınıftan beri tanıdığı Jimmy Cavanaugh. Kampüsün dışında göz kamaştırıcı bir hayat yaşayan, sıradan bir insanı boğacak filtresiz sigaralar içen, bahislerde bir yere kadar bir ünü olan benim bile sızıp kalmasına yol açacak kadar çok içkiye düşkün olan Jimmy. Jimmy, New York eyaletinin kuzeyinde sayısız hikayelerinin kaynağı olan Homer adlı küçük bir kentten gelmişti. Birayı tekila ile içme sanatının inceliklerini öğreterek beni bir gece solu sula bırakan Jimmy, çok gezmiş, kurnaz ve dünyeviydi. Muazzam bir fıkra repertuarının sahibiydi, zekiydi ve güzel konuşma yeteneği vardı. Hepsinden önemlisi benim tanıdığı çoğu çocuktan hukuk fakültesi ya da meslek okullarının herhangi birinin giriş sınavları hakkında tüyoların ticaretini yapan profesyonellik öncülerinden, karanfilli sigaraları ve siyah şarplarıyla iddialı Fransızca öğrencilerinden, isyanı bir şişe yeşil saç boyasında bulan asık suratlı yitik vakalardan daha canlı biriydi. Jimmy bütün bunların ötesinde gözüküyordu. Onun kendisiyle barışıklığına hayranlık duyan ben de bu arkadaşlıktan hoşnuttu. Hatta gurur duyuyordu. Çoğu zaman olduğu gibi kolejden sonra birbirlerinden kopmuşlardı. Jimmy Georgetown Siyasal Bilimler Okulu'na gitmiş, ben ise New York'ta kalmıştı. İkisi de kolej hayatının fazla bir özlemini çekmiyordu. Uzaklıkla zaman da sonunda yapacağını yapmıştı. Ben yine de şimdilerde konuşmak isteyebileceği tek tük birkaç kişiden birinin Jimmy olduğunu düşünüyordu. Jimmy Cavanaugh, o adam kesinlikle Jimmy'ydi. Şimdi o kadar yakındı ki ben onun sarımsı kahverengi bir trençkotun altında pahalı bir takım elbise olduğunu ve sigara içtiğini bile görebiliyordu. Yapısı değişmişti. Eskisinden daha geniş omuzluydu ama Kavanagh olduğunun şüphesi yoktu. "Ben yüksek sesle "Tanrım" dedi. Bahnhofstrasse'de Jimmy'nin arkasından yürümeye yeltendi. Ama otelin kapısında kapıcı olsun ya da olmasın kaderine terk etmek istemediği kayak takımını anımsadı. Kayak takımını alıp omzuna attı ve Kavanagh'a doğru yürüdü. Arkadaşının kızıl saçları solmuş ve alnı biraz açılmıştı. Bir zamanki çilli yüzü biraz kırışmıştı. Üstünde 2000 dolarlık bir Armani takım elbise vardı ama Zürih'te ne işi vardı onun? Birden göz göze geldiler. Yüzünde geniş bir gülümseme beliren Jimmy bir elini uzatarak beni doğru yürüdü. Öbür eli trench coat'unun cebinin içindeydi. Jimmy birkaç metre uzaktan "Hey Hartman!" diye sevinçle bağırdı. "Seni tekrar görmek ne kadar güzel arkadaş." Ben "Tanrım gerçekten sen misin?" diye atıldı ama aynı anda eski arkadaşının trench coat'unun içinden madeni bir tüpün uzandığını görerek şaşırdı. Bunun bir susturucu olduğunu ve namlunun bel hizasında ona çevrili olduğunu fark ediverdi. Bunun tuhaf bir şaka olması gerekirdi. Jimmy hep böyle şeyler yapardı. Ancak ben hayali bir mermiye hedef olmamak için kollarını havaya kaldırdığı sırada Jimmy Kavanagh'ın sağ elini hafifçe kımıldattığını gördü. Tetiği çeken birisinin yapacağı şüphe götürmez hareketti bu. Bundan sonra olanlar bir saniyeden daha az sürdü ama zaman hemen duracak kadar yavaşlamıştı sanki. Ben aniden harekete geçti ve kayak takımını sert bir kavisle sağ omzundan ileri savurarak silahı düşürmeye çalıştı ama bu arada eski arkadaşının şiddetle ensesine çarptı. Bir saniye sonra ya da aynı anda mıydı patlamayı duydu. Gerçek bir mermi sadece birkaç adım uzağındaki vitrine tuzla buz edince de cam kırıklarına yağmur gibi üzerine yağdığını hissetti. Olamazdı bu. Gafil avlanan Jimmy dengesini kaybetti ve duyduğu acıdan keskin bir çığlık savurdu. Yere düşerken kayak takımını yakalamak için bir elini ileri attı. Bir elini, sol elini, ben buz kesildi, sendelediğiniz zaman kendinize destek aramak içgüdüsü başka her şeyi bastırır, her iki elinizi ileri atar, çantanızı, kaleminizi, gazetenizi yere düşürürsünüz, düşerken elinizden bırakmayacağınız, hala sarılacağınız pek az şey vardır, tabanca gerçekti. Ben kayakların yere çarptığını duydu. Jimmy'nin yüzünün bir yanından kanlar süzülüyordu. Ben onun toparlanmaya çalıştığını gördü. Aynı anda ileri atıldı ve kuvvetli bir adrenalin akımının etkisiyle koşmaya başladı. Tabanca gerçekti. Jimmy de ona ateş etmişti. Ben'in yolu alışverişe çıkanlar ve yemek randevularına koşan iş adamları tarafından tıkanmıştı. Genç adam da kalabalığı yarmaya çalışırken bir sürü kişiye çarptı ve arkasından bağırdıklarını duydu. Öyleyken o yarış temposunu gevşetmedi. Hayatında hiç koşmadığı gibi koşuyor, zikzaklar çiziyor, düzensiz yolunun onu zor bir hedef yapacağını umuyordu. Ne oluyordu acaba? Bu çılgınlıktı, kesinlikle çılgınlık. Koşarken arkasına bakmak yanılgısına düştü. Böyle yapmakla istemeyerek temposunu düşürmüş, yüzü onu anlaşılmaz bir sebepten öldürmeyi amaçlayan eski arkadaşına yol göstermişti. Birden yarım metre ilerisindeki bir genç kadının alnının kanlar içinde patladığını gördü. Ben duyduğu dehşetten tıkanır gibi oldu. Tanrım, böyle bir şey olamazdı. Bu gerçek değil, garip bir karabasandı. Bir mermi yanından koşarak geçtiği dar bir iş hanının mermer yüzünü delerken taş parçacıklarının yere döküldüğünü gördü. Jimmy Kavanagh da ayağa kalkmış koşuyordu şimdi ve benim sadece 15-20 metre gerisindeydi ve bir yandan koşarken ateş etmek zorunda olduğu halde nişancılığı hala yabana atılmayacak kadar iyiydi. Beni öldürmeye çalışıyor, beni öldürecek. Ben ansızın sağa saptı, sonra bir yandan ileri atılırken sola döndü. Artık dümdüz koşuyordu. Princeton'ın koşu pistinde 800 metrede üstüne yoktu. Şimdi 15 yıl sonra hayatta kalmak için tek şansının içindeki hız dürtüsünü canlandırması gerektiğini biliyordu. Tenis babuşları koşmaya elverişli değildi ama bunlarla yetinmek zorundaydı. Bir hedef, kesin bir amaç gereksiniyordu. Çözüm daima buydu. Düşün Allah'ın belası. Kafasının içinde bir jeton düştü. Avrupa'nın en büyük yeraltı alışveriş pasajının sadece bir blok uzağındaydı. Shopville diye bilinen bu göz kamaştırıcı yeraltı tüketim tapınağı ise şehrin ana tren istasyonu Hauptbahnhof'un altında ve bitişiğindeydi. Ben hayalinde çarşının ağzını Bahnhofplatz'taki yürüyen merdivenleri gördü. Buraya girip meydanın altında ilerlemekle yukarıdaki sokakları dolduran kalabalıkları yermeye çalışmaktan daha hızlı yol alınırdı. Ben yerin altındaki bu pasaja sığınabilirdim. Ancak bir çılgın onu orada kovalamaya cesaret edebilirdi. Ben şimdi kısa mesafeli bir sürat koşusu tutturmuştu. Dizlerini yukarı büküyor, yumuşak ve geniş adımlar atıyor. Mesafeleri yutarken sadece yüzüne çarpan esintinin bilincine varıyordu. Acaba Kavanagh izini kaybettirmeyi başarmış mıydı? Onun ayak seslerini duymuyordu artık ama varsayımlarda bulunmaya gelemezdi. Tek bir amaçla koştu, koştu. Elinde Festina'nın torbasını tutan sarışın kadın minik cep telefonunu kapayıp mavi Chanel tayyörünün cebine koydu. Soluk bir renge boyalı dudaklarını canı sıkılmış gibi büzmüştü. Önceleri işler tıkırında gitmişti. Saint Gothard'ın kapısına duran adamın büyük bir olasılıkla aradıkları kişi olduğunu saptaması sadece birkaç saniyesini almıştı. 30'lu yaşlarının ortalarında olduğu belliydi. Köşeli bir yüzü, kuvvetli bir çenesi, kır terlerle bezeli kıvırcık kumral saçları ve yeşil ela gözleri vardı. Hoş bir erkekti, hatta yakışıklı bile sayılırdı. Ama bu kadar uzaktan kesin bir tespit yapmasına yetecek kadar çarpıcı değildi. Fakat önemi yoktu bunun. Seçtikleri nişancı bu belirlemeyi yapacaktı. Bunu garantilemişlerdi. Artık her şey kontrol altındaydı. Hedef sadece bir amatördü, bir profesyonelle karşılaşmasından sağ olarak kurtulma şansı zayıftı. Öyle de olsa amatörler onu rahatsız ediyorlardı. Öngörülemeyen, değişken yanlışlar yapıyorlardı. Saflıklarının akılcı öngörülerde bulunulmasına karşı koyduğunu bu hedefin kesinlikten yoksun davranışları bir kez daha kanıtlamıştı. Uzayan çılgınca kaçış denemesi kaçınılması sadece erteleyecekti. Ama öyle de olsa sonuç zaman alacaktı. Çok fazla zamanı yoktu. Sigma bir hoşnut kalmayacaktı. Genç kadın değerli taşlarla bezeli küçük saatine göz attı ve telefonunu çıkararak bir konuşma daha yaptı. Soluğu kesilen ve kaslara oksijen sıkıntısı çeken ben, pasaja inen yürüyen merdivenlerin başında durdu, vakit kaybetmeden bir karar vermek zorunda olduğunu biliyordu. Yukarıdaki mavi tabelada 1. Untergeschoss-Shopville, yani Shopville 1. alt kat diye yazılıydı. Aşağı inen merdiven torbalarla yüklü ve alışveriş arabaları süren kalabalıklarla doluydu. Ben yukarıya çıkan nispeten tenha merdiveni kullanmak zorundaydı. Genç adam o tarafa hücum etti ve el ele tutuşarak yolunu tıkayan genç çifti iterek geçti. Davranışının yol açtığı bakışları fark etti. Yılgınlıkla küçümseme birbirine karışıyordu bu bakışlarda. Şimdi pasajın ortasındaki meydanlıkta yarışıyor, ayakları siyah lastik kaplamalı zeminin üstünde kayıyordu. Tam umuda kapılacakken yaptığı hatanın birden farkına vardı. Etrafında feryatlar, panik bağırışları duyuluyordu. Kavanagh onu bu kapalı alana kadar izlemişti. Genç adam bir kuyumcunun ayna kaplı vitrininde namludan püsküren sarımsı beyaz ateşi fark etti. Aynı anda bir mermi seyahat kitapları satan bir dükkanın cilalı maun kaplamalarını parçalayarak altındaki uruz suntayı meydana çıkardı. Etrafta panik baş göstermişti. Birkaç adım ilerideki ihtiyar bir adam birden elini boğazına götürerek yere yığıldı. Gömleğinin önü kan içinde kalmıştı. Ben danışma kulübesinin arkasına daldı. Belki 1,5 metre eninde uzunca beton ve camdan oluşan sütunun siyah zemin üstüne şık beyaz bir yazıyla dükkanların listesi ve 3 dilde alışveriş rehberi monte edilmişti. Camların patlaması bana danışma kulübesinin isabet aldığını anlattı. Yarım saniye sonra sert bir çatırtı oldu ve bir beton parçası sütundan koparak genç adamın ayaklarının dibine düştü. Sadece birkaç santim ileriye. Deve tüyü paltolu, uzun boylu ve şık gri kasketli başka bir adam benim 1 metre ilerisinde sendeledi ve hemen sonra ölü olarak yere yığıldı. Göğsünden vurulmuştu. Ben bu kaosun içinde Kavanagh'ın ayak seslerini seçemiyor, konumunu sadece namlunun ucundaki ani ışıltının yansımasından belirleyebiliyordu. Katilin kendisine ulaşmasına 1 dakikadan fazla zaman kalmadığının farkındaydı. Beton adanın arkasında 1,82 metrelik boyuyla dikilmişti. Panik halinde etrafına bakınıyor, sığınabileceği yeni bir yer arıyordu. Bu arada çığlıklar giderek yükseliyordu. İlerisinde pasaj haykıran, isteri nöbetinin pençesinde ağlayan, çömelen, büzülen insanlarla doluydu. Bunların birçoğu başlarını kollarının altında gizlemeye çalışıyorlardı.